Merhaba değerli kardeşlerim, ben Serap Akıncıoğlu.
Ben Gülay Pınarbaşı.
Bugünkü sohbet programımıza her zaman olduğu gibi hayırlara vesile olmasını dileyerek başlıyoruz inşallah.
İnşallah, ben de hayırlı olmasını diliyorum.
Kardeşlerim, bugün komünizmden bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda da PKK'nın Marksist, Leninist, komünist bir örgütlenme olduğunu hep söylemiştik. Komünizm tehlikesine dikkat çekmiştik. Fakat komünizmin ne olduğu tam bilinmediğinde tehlikenin boyutu da tam olarak anlaşılmıyor. İnşallah bugünkü programımızda komünizmi daha detaylı inceleyelim, daha detaylı kardeşlerimize anlatalım istiyoruz. Hatta değil mi Gül Hocam, bundan sonraki programlarımızda da komünizmi daha detaylı bir şekilde inceleriz. Şimdi sohbetimize başlamadan önce şunu mutlaka vurgulayalım. Biz komünizmin sosyal adalet yönüne karşı değiliz. Tabii. Zaten Karl Marx sosyal adalet fikrini Kur'an'dan almıştır. Gerçek sosyal adalet Kur'an'da İslam ahlakında en güzeliyle vardır inşallah. Biz burada komünizmin insanlığı arasında tam olarak bilinmeyen kanlı ideolojisinden bahsediyoruz inşallah.
Tabii. Bugün hem dünyada hem ülkemizde bazı kişiler komünizmi bir tehlike olarak görmüyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Bu nedenle aslında başlarına geleceklerinin de farkında değiller. Günümüzde komünizmde bir tehlikenin olmadığını savunanlar, bu kişiler aslında çok büyük yanılgı içindeler. Çünkü çok büyük tehlike, ülkemizin menfaati için, dünyanın barışı için de çok büyük tehlike. Komünizm bir aslında 20. yüzyıl felaketi. Komünizmi tehlikeli olarak görmeyenler, o dönemde yaşanıp bittiğini ve artık böyle bir tehlikenin kalmadığını, geçtiğini sanıyorlar. Bu fikre o kadar inanıyorlar ki ne başlarına gelecek tehlikeden haberdarlar, ne buna karşı bir tedbir alma eğilimindeler. Hatta aksine komünizmin tehlikesi yok diyorlar, bunu şiddetle savunuyorlar. Oysa birçok insanı rehavete sürükleyen bir bakış açısı bu. Sen de bilirsin. Hem kendilerini hem de tüm insanları bu belanın içine sokan bir bakış açısı. Onun için tehlikenin farkına varılması gerekir. Bu yaklaşımlar komünist zihniyetin rahatlıkla güçlenmesine sebep olur. Yine bu yaklaşımlar komünizmin zemin bulup yaygınlaşmasına vesile olur. Çünkü tarihte hep böyle olmuştur. Evet. Sen de bilirsin. Komünizm insanların işte artık komünist tehlike yoktur deyip de rehavete sürüklendiği zaman da çok güçlenir. Tarihte de böyledir. İşte bu belaya karşı tedbir alınmazsa daha da yaygınlaşır. İşte bu nokta çok önemlidir. Buna dikkat etsin kardeşlerimiz. Bir de ben şunu belirtmek istiyorum. Biz tabii ki burada komünizmden bahsediyoruz ama burada bizim amacımız bir tarih bilgisi vermek ya da herhangi bir sohbet yapmak değildir. Burada gerçekten şuurlu olarak kardeşlerimizi de ikna etmemiz gerekir ki komünizm gerçekten bir tehlike.
İnşallah. Gülay'cığım, dediğin gibi komünizm tehlikesi 20. yüzyılda sona erdi diyenler kesinlikle yanılıyorlar. Az önce sen de üstünde durdun. Komünizm yok olmamıştır. Darwinizm var oldukça komünizm de var olacaktır. Çünkü ikisi de temelde aynı ortak felsefeye dayanır. Diyalektik materyalizm ortak felsefesidir. Darwin bu düşünceyi doğaya uyarlamıştır. Marx ise tarihe ve toplumlara uyarlamıştır. Yani dolayısıyla 20. yüzyılda olduğu gibi günümüzde de Marksizm varlığını kesin olarak sürdürmektedir. Ve az önce de belirttiğim gibi Darwinizm var olduğu müddetçe komünizm de siyasette var olacaktır. Dünyanın şu anki durumuna bakalım. Darwinist diktatörlük eğitim sistemine, basın yayın organlarına, hatta devlet politikalarına hakimdir. Bu hakimiyet vesilesiyle sürekli komünist militanlar yetişiyor ve hala da yetişmeye devam ediyor. Kısaca söylemek gerekirse komünizm ölmemiştir. Komünizm şu an pusudadır.
Şu an komünistlere sorduğumuzda neden 20. yüzyılın Rus komünizmi başarısızlıkla sonuçlandı diye, sebebini mutlaka Marksizmin yanlış uygulamasına bağlıyorlar. Şu andaki hayalleri ise komünist sistemi yeniden canlandırmak. Onlara göre aynı hatalar yapılmazsa komünizm canlanabilir. Bugün hala dünya Marksizmine inanan çok sayıda örgüt bunu savunuyor. Ya da birçok düşünce kuruluşu, işte birçok sivil toplum kuruluşu tarafından bu fikir şiddetle savunuluyor.
Sovyetler Birliği yıkılmadan önce ve Doğu blokunun olduğu dönemde komünistler bu ülkelerdeki komünist rejimleriyle Marksist ideolojiyi birbirinden ayırmışlar. Mevcut komünist rejimlere yaşanan sosyalizm manasına gelen real sosyalizm diyorlar. Buna karşılık sosyalist ideolojinin bu rejimlere bağlı olmadığını, yani rejimler yıkılsa da ayakta kalacağını ileri sürüyorlardı. Günümüzde bu iddia çok daha aktif bir şekilde gündemde. Ne diyorlar? Marx'a göre her toplum belirli evrelerden geçmelidir. Önce kapitalizm yaşanmalı, ardından sosyalizm, sonra da komünizme doğru ilerlemeli. Ama Rusya'da ve diğer 20. yüzyıl komünist rejimlerinde kapitalist aşama yaşanmadan sosyalizme ani bir şekilde geçiş olmuş. Dolayısıyla Marksistlerin mantığına göre de bu rejimler bu sebeple başarısız olmuşlar.
Evet, şu an bu söz konusu ülkelerin kapitalizmi benimsedikten sonra Marx'ın sözünü ettiği kapitalist aşama yaşanacaktır. Sonra ne olacak? Tabii ki sosyalizm daha kalıcı, daha güçlü olarak geri gelecektir. İşte bu nedenle tüm komünistler gizlendikleri yerde kapitalizmin dünyaya hakim olmasını beklemişlerdir. Lenin'in bir adım ileri, iki adım geri taktiği vardı. Bu herkes tarafından bilinir. Geçen programda hatta sen de okumuştun. Ben tekrar hatırlatmak istiyorum izleyenlerimize. Çünkü konunun anlaşılması için Lenin'in bu sözü önemlidir gerçekten. Buna göre komünistler hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde birkaç adım geri gidebiliyorlar. Bunda amaç ne? Sanki birkaç adım geri attığında hedeflerinden uzaklaşmış görünüyorlar. İnsanlar tabii rehavete sürükleniyor. Yani böyle bir tehlike yok diyorlar. Artık komünizm bitti diyorlar. Bu şekilde insanları aldatıyorlar. Gerçekte ise bu bir taktiktir. Dediğin gibi pusuda beklemektir. Lenin artık bu konunun üzerine kitap yazmıştır. Ve bu uygulama günümüzde de yerine getirmektedir. Ben Lenin'in sözünü okumak istiyorum. Bir adım ileri, iki adım geri. Bireyler yaşamında, ulusların tarihinde, partilerin gelişmesinde böyle şeyler olur. Ama devrimci sosyal demokrasi ilkelerinin, proletarya örgütünün ve parti disiplininin eninde sonunda tam zafer kazanacağından kuşku duymak alçaklığın en cancisi olur.
Gülay Hocam, Lenin'in bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi komünistler için değil komünizmden vazgeçmek, komünizmin başarısız olduğunu düşünmek bile kabul edilir bir mantık değil. Şu an sadece birkaç adım geri adım atmış durumdalar ve komünist sisteme geçmek için uygun bir dönem bekleniyor. Yani kapitalizmin dünyayı da en yoğun olarak yaşandığı dönem bekleniyor. İşte aslında bekledikleri dönem de şu an çok tanıdık bir dönem. Vahşi kapitalizm tabir edilen sisteme bakalım. İnsanlar manevi değerlerinden uzak, maddiyata aşırı bir düşkünlük, dinden uzaklaşılan bir dönem, dinsizleşen bir toplum. Aslında komünistlerin beklediği ilk şart gerçekleşmiş durumda, az önce de belirttiğimiz gibi. Yani insanların dini, ahlaki, manevi değerlerinden uzaklaşmaları kapitalist sistem tarafından şu an yerine getirilmiş vaziyette. İşte şu aşamadan sonra komünistler devreye giriyor. Bundan sonra pusuda bekleyen komünistlere düşen görev kapitallere el koymak, burjuvayı etkisiz hale getirmek, aile ve devleti ortadan kaldırmak, Allah korusun. Bakın, komünistler inancını ve ahlaki değerlerini büyük ölçüde yitirmiş, amaçsız bir toplumda başarı ihtimallerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorlar. Aslında bu düşüncelerinde haksız değiller, değil mi?
Şimdi günümüz dünyasına bakıyoruz. Aslında tam da komünistlerin istediği ve beklediği sistem hakim. Sen de belirttin. Ülkeler kapitalizmi tam anlamıyla uyguluyor. Yani tam bir kapitalist sistem hakim şu an dünyaya. Dediğin gibi maddiyata düşkünlük gerçekten insanların manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırdı. Hani bunu tekrar tekrar söylüyoruz çünkü asıl konu bu zaten. Tabii. Maddiyata düşkün oluyor insanlar, maneviyattan tamamen uzak oluyor. Bakıyorsun o tip insanları komünizme alıştırmak daha şey, çünkü hiçbir inancı yok, fikri yok, temelde, zeminde. Din ahlakına uzak, amaçsız, boşluk içinde olan toplumların oluşmasına sebep oluyor bu zemin. Rusya'da şu an komünistler kendilerince bu tarihi sıralamanın, işte kapitalizmden komünizme geçişin bozulmasından kaynaklanan bir düzenleme yaptıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle Rus halkını da mafyanın eline vermiş durumdalar. Klasik bir kapitalizmin yaşanması için aslında bir bakıma ortam hazırlıyorlar kendilerince, hazırladılar daha doğrusu. Kurdukları bu sistemde halk yoğun olarak ezildi. Ve onlara adeta hani başka bir çözüm yok. Tek çözüm işte komünizmdir dedirtmeye çalışıyorlar aslında.
Kapitalizm yoğun olarak yaşandığında toplumlarda adeta bir hipnoz etkisi oluşuyor. Daha çok para kazanma, daha çok zengin olma, daha rahat, daha lüks yaşamayı hırs edindikleri için. Tabii ki insan ister Allah rızası için, ama burada aracı amaç haline getirmiş olunuyor. Bu olmaz. Yanlış olan bu. Yani çılgınca bir hırsa dönüşüp gözü başka bir şey görmediğinde o zaman işte kastettiğimiz hipnoz etkisi oluşuyor. İşte o zaman pusudaki tehlikenin farkında olmuyorlar. Teyakkuzda olmuyorlar. Mal ve kazanç hırsında daldıklarından komünist düşüncenin güçlendiğini fark edemiyorlar. Bir kısmı da komünist düşüncenin aslında kendilerini yutacağını görmelerine rağmen mal ve dünya hırsı çok ağır bastığı için savunma reflekslerini yitiriyor. İşte bu ortamda komünistlerin zaten beklediği bir ortam oluyor.
Şimdi bir adım ileri, iki adım geri stratejisinin bir sonucu olarak komünizm aslında halen gizliden gizliye varlığını sürdürüyor. Özellikle Rusya iktidarına bakalım. İktidardaki kadroların çoğu aslında eski komünist. Bunu herkes bilir. Bu kişiler diyaletik materyalizmle eğitilmiş insanlar. Bu kişiler hala komünizm hayallerinden vazgeçmemişlerdir. Aksine hala komünizmin kapitalist safhadan geçmesi gerektiğine inanan kişilerdir. İşte komünist olmanın bir gerekliliğini yerine getirmek için kapitalizm safhasının uygulanması gerektiğine inanıyorlar. Şu an kapitalizmi hem uyguluyorlar hem de savunuyorlar. Bu durum yalnızca Rusya'da değil, aslında tüm dünyada bu şekilde. İşte Avrupa'da neredeyse birçok ülkede komünist partiler varlıklarını sürdürüyorlar. Hatta bir kısım partiler oldukça yüksek oy alıyor. İşte eski Doğu bloku ülkelerinin hemen hepsinde sosyalist partiler var ve bu partiler eski komünist kadrolardan oluşuyor. Onlar tarafından yönetiliyor. İşte komünist yazarlar, komünist sanatçılar böyle sessiz de olsa bir kenarda varlıklarını sürdürüyorlar ve alttan alta komünist düşünce insanların bilinçaltına işlemek için çeşitli mesajlar veriyorlar. Yazılarında, işte sanat çalışmalarında hep bu komünizm filmlerde vardır, işte evet. Şiirlerde vardır. Hep böyle komünizmi insanların bilinçaltında işletmek için verilen mesajlardır bunlar. Aslında değişen bir şey yok. Sadece onlar kapitalizmi kendilerine bir ortam hazırlamasını böyle sabırla bekliyorlar adeta.
Tabii belki de komünistlerin en fazla işlerine gelen şey şu an dünyayı büyük ölçüde etkilemiş olan ekonomik kriz. Komünistlerin en işine gelen durumlardan biridir aslında. Başından beri konuşuyoruz. Mevcut ekonomik yapının sarsılmayacağı yönünde bir inanç vardı insanlarda. Böyle çok sağlam görüyorlardı. Ama işte bu denli büyük bir ekonomik kriziyle hayata bakış açıları değişti. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. 1929 bunalımında, büyük buhranda Avrupa'da komünist ve faşist partilerin popülaritesi bir anda artmıştı. Şimdi o dönemde dünyada çok kısa sürede 50 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Dünya ticareti %65 oranında azaldı. Çok büyük bir ekonomik krizdi. Ve dediğimiz gibi o dönemin komünistlerin bayağı işine yaradı. Bu sebeple büyük buhranı kapitalist sistemin çöküşü olarak yorumladı komünistler. Kitleleri çok daha kolay etkileme imkanı elde etmişlerdi o dönem. Bu çözümsüzlük içinde halk tek yolun komünizm olduğunu kabul etmek zorunda bırakılmıştı. İşte aslında şu anda da durum bu. Pusuda bekleyen tüm eski kuşak komünistler, yeni kuşak komünist gençler böyle bir ekonomik krizden faydalanmanın peşindeler. Dolayısıyla şu an içinde bulunduğumuz dönem komünizm tehlikesinin tekrar gündeme gelmesi için son derece elverişli bir dönem. Komünist partilerin büyük bir kısmı ekonomik krizi ülkeleri komünist batağın içine çekebilmek için önemli bir fırsat olarak görüyor.
Dünya komünist terör belasından kurtulmak istiyorsa dünya çapında ilmi çalışmaların yapılması şarttır. Bu bir gerekliliktir. Bu ilmi çalışma nasıl olacak? Antikomünist, antimateryalist bir çalışma olacak. Böyle bir çalışmayı gereksiz ve etkisiz görenler Darwinizmi yalnızca doğa olaylarıyla sınırlandırılmış bir teori olarak değerlendiriyorlar. Bu kişiler ortadaki tehlikenin gerçekten farkında değiller. Artık tehlikenin farkına varın, tehlikenin farkına varın diyoruz. Çünkü farkında olmadıkları açık oluyor konuşmalarından, yazılarından. Ortada bir tablo var. Darwinizm, komünizme destek veren ideolojik temeldir. Darwinizm doğrudan hükümetler ve devlet kurumları tarafından savunuluyor. Şu an PKK terör örgütünün mantığı Stalin'in, Lenin'in, Mao'nun, Pol Pot'un Darwinizmin gerekliliğini uygularken kullandığı mantığın aynısı. Yani şu şartlarda teröristlere işte gelin silahını bırakın demek çok zor. Çünkü mantık olarak tabii aynı mantığı savunuyorlar. Dediğim gibi Darwinizm durdukça komünist tehlikede varlığını sürdürmeye devam edecek. Bu beladan kurtulmak için tek şart Darwinizmin tümünü fikirle çürütüp yok etmektir inşallah.
Şimdi komünizm belası diyoruz ama bunu biraz açalım. Komünizm 20. yüzyılda 120 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir ideolojidir. Ve bu da sadece kayıtlara geçmiş rakamlardır. Ve bunlar savaş sırasında cephede öldürülen askerler değil. Bizzat komünist devletlerin öldürdüğü sivil halktır. Bu çok önemli, çok büyük bir rakamdır. Bunun dışında temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan, göçe zorlanan, birazdan daha detaylı inceleyeceğiz inşallah, sistemli olarak kıtlık yaşatılan, Sudan sebeplerle tutuklatılan, çalışma kamplarına götürülüp orada köle olarak çalıştırılan 10 milyonlarca insan var bu ölen insanların dışında. İşte burada bahsettiğimiz tehlike henüz yeryüzünden silinmiş değil. Programın başından beri söylediğimiz gibi komünizm ölmemiştir, sadece pusudadır. İşte bu nedenle komünist ideolojilerin esas yüzünü, tarihte sebep olduğu acı ve belaları tüm insanlara duyurmak her Müslümanın çok önemli görevlerinden biridir inşallah. Genel hatlarıyla anlattığımız bu tehlikeyi biraz daha açalım, biraz daha detaylandıralım.
Şimdi Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot gibi komünist liderlerin her birinin gözü dönmüş birer katil haline getiren sebep nedir diye düşünmek gerekir. İşte bu sebep materyalistlerin inandıkları felsefe ve bu felsefenin insana bakış açısıdır. Bu bakış açısında bilindiği gibi komünizm aslında materyalist felsefenin tarihe bir uyarlanmasıdır. Ve materyalist felsefenin doğaya uyarlanmasıyla, yani Darwin'in evrim teorisiyle tam bir uyum içindedir. Bu sapkın düşüncelerin bazı temel yapı taşları vardır. İşte bunu şöyle özetleyebiliriz. Onların bakış açısına göre insan sadece maddeden ibarettir. Ruhu olmayan bir varlıktır. Böyle düşünüyorlar. İnsan işte gelişmiş bir varlık türüdür onların bakış açısına göre. Yine onların bakış açısına göre insan gelişmiş bir hayvan türüdür. Diğer hayvanlardan tek farkı içinde bulunduğu şartlarının onu biraz daha evcilleştirmiş olmasıdır. Özde insanla hayvan arasında bir fark yoktur. Bu onların düşüncesi tabii ki. Yine onların düşüncesinde gerek doğada gerekse insan toplumlarında değişmeyen tek kural çatışmadır. Yani çatışma birbiriyle çatışan menfaatlerde ortaya çıkan bir olgudur. Çatışma sonucunda bir tarafın kaybetmesi, işte acı çekmesi, ölmesi son derece doğaldır. Hatta onlar için gerekliliktir aslında.
Dolayısıyla bir gelişmenin gerçekleşmesi, komünistlerin tabiriyle komünist devrimin yaşanması için çok sayıda insanın kanının dökülmesi, acı çekmesi, işkence görmesi kaçınılmazdır. Hatta şarttır. Şimdi nedir bu acılar? Detaylandıralım. 20. yüzyıldaki komünist rejimlerin ortak bir özelliği halklarını büyük açlıklara mahkum etmeleridir. Mesela ilk Lenin başlatıyor bu planlı kıtlık politikasını. Lenin zamanında Rusya'da 5 milyon insan kıtlık sebebiyle ölüme mahkum edilmiştir. Stalin zamanında 1932-1933 yıllarında bu planlı kıtlık politikası çok daha geniş çaplı uygulanmış. Sadece Ukrayna'da 6 milyon insan açlık çekerek feci şekilde bu kıtlık politikası sebebiyle can vermiştir. Sadece onlarla da kalmıyor. Mao sebebiyle Kızılçin'de, Pol Pot sebebiyle Kamboçya'da da halklar çok büyük kıtlığa maruz kalmışlardır ve açlıktan ölmüşlerdir. Mesela Rusya'da 1918 yılında, yani Bolşevikler iktidara geldikten bir süre sonra Lenin tarafından alınan bir kararla özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasına yönelik bir politika başlatıldı.
Tabii bunun en önemli sonucu köylülerin tarlalarını devletleştirmesi ve mahsullerinin elinden alınmasıydı. Bolşevik militanlar, Çeka polisleri, Kızıl Ordu birlikleri, işte Rusya'nın dört bir yanındaki köyleri bastılar. Zaten zor koşullarda yaşayan köylülerin zaten yegane besin kaynağı mahsulleri zaten kendilerini Tabii. geçindirmiyor. Zaten açlık içindeler. Tabii. Ama buna rağmen silah zoruyla toplanmaya başladı köylünün elindekiler. Her çiftçi için Bolşeviklere verilmesi gereken bir kota belirlendi. Ancak bu kotayı tamamlayabilmek için zaten elindekinin çoğunu, mahsulün çoğunu vermeleri gerekiyordu. İşte bazı köylüler direndi. Direnen köylüleri de vahşi yöntemlerle susturdular. Yani tam bir vahşet ve rezalet yaşandı gerçekten o dönem. Bazıları ellerindeki buğdayın bir kısmını kaptırmamak için mahsullerinin bir kısmını gizli ambarlara sakladı. Ancak bu gibi davranışlar Bolşeviklerce işte devrime ihanet sayılıyordu. Böyle akıl almaz vahşetler uyguladılar. Akıl almaz rezaletler oldu o dönemde.
Tabii şimdi köylüler kotalarını dolduramayınca Lenin onlara 1920 yılında korkunç bir ceza verdi. Bu Lenin'i çok kızdırdı çünkü. Bu köylülerin sadece mahsulleri değil, aynı zamanda ellerindeki tohumları da toplama kararı aldı Lenin. Dolayısıyla tohumların toplanması köylülerin yani mahsul üretememeleri ve açlık kıtlık çekmeleri anlamına geliyordu. Aynen de öyle oldu. Bak 1921 ve 1922 yıllarında Rusya sınırları içinde tam 29 milyon insan açlık çekti. Bunların 5 milyonu da açlıktan hayatını kaybetti.
Lenin'in amacı ekonomik yönden güçlenmekti. Yani hedefi buydu. Köylülerin mahsullerini toplayarak Bolşevik rejimini ve özel mülkiyeti kaldırmak istiyordu. Hedefi buydu dediğim gibi. Bu şekilde komünist rüyayı gerçekleştirmek peşindeydi. Ama insanları bile bile kıtlığa sürüklemesinin başka bir amacı daha vardı. Lenin'in kıtlığın insan psikolojisi üstündeki etkisini biliyordu. Tabii ki bildiğiniz gibi insan psikolojisinde açlık Müslümanların haricinde tabii ki bir tahribat oluşturur. Lenin bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmek istiyordu ve Lenin'in kiliseye karşı hareket başlatmak da aslında asıl hedefi.
Aslında Lenin hedefine de ulaştı o dönem için çünkü Lenin'in tüm mahsullerini topladığı köylüler açlık nedeniyle önce ot, ağaç, kabuğu, kemirgen yediler. Daha sonra da kedi kepek yedikleri, hatta bir süre sonra yamyamlık olaylarının yaşandığı tarihte bilinen bir gerçektir. O dönem açlık çeken insanlar insanlıklarını kaybedip kendi çocuklarını birbirlerinin arasında değiştirerek yamyamlık yapmaya başladılar. Şimdi çok büyük bir ahlaki çöküşten bahsediyoruz burada aslında.
Lenin'in uyguladığı tüm bu zulümle birlikte aslında komünist vahşetin ilk büyük örneği sergilendi burada. Onu izleyen Stalin, Mao gibi komünist diktatörler başlattığı vahşeti daha da büyüttüler Lenin'in. Mesela Joseph Stalin, Lenin'den bile aslında daha zalim, daha sadisttir. Kısa sürede modern tarihin aslında en büyük korku imparatorluğunu kurdu.
Tabii bu arada şu kısa bilgiyi de hemen verelim. 1922'de Lenin kıtlık politikasına başlayıp milyonlarca insanın ölümüne sebep olduğu yıllarda kendisi de hastalandı. 1923'te hastalığı daha çok arttı. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hatta doğru düzgün konuşamayacak derecede hastalandı ve 1924'te de çok korkunç bir şekilde can verdi. Aslında Allah da aynı dönem ona çok ibretlik ve karşılık vermiş oldu. İşte komünistlerin 20. yüzyıl boyunca insanlığa yaşattıkları tüm bu acıların ve kabusun kökeninde başından beri konuştuğumuz gibi Darwinist ve materyalist inanç vardır. Komünistler materyalist felsefeyi kabul ederler. İnsanların bir ruha sahip olduğunu reddederler. Yani tam Darwin'in evrim teorisinde olduğu gibi insanları gelişmiş hayvanlar olarak nitelendiriyorlar.
Şimdi beraber anlattığımız konuda ortaya çıkan tabloda materyalistlerin aslında ne derece kavrayış bozuklukları olduğunu izleyenlerimiz de görmüştür. İşte bu kavrayış bozukluklarından dolayı çarpık bir felsefe var ortada. Kur'an-ı Kerim'de bize aktarılan ayetlerde bu çarpık felsefeye de Allah dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O yalnızca bizim dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız ve diriltilecek değiliz diyorlar. Mü'minin suresinin 37. ayetinde. Yine başka bir ayette Allah'ı tenzih ederim. Ahireti de inkar ediyorlar bu şekilde gaflet içinde olan kişiler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. Rum suresi 7. ayet. Yani ölürüz ve tekrar diriltilecek değiliz diyor. Mantık o. Ve sadece dışta olanı biliyorlar.
Evet. Maşallah. Ayette de belirtildiği gibi ahiretten gafil olmaları materyalistlerin şu an içinde düştükleri gafletin mahiyetini tam ifade ediyor maşallah aslında ayet. Hayatları boyunca bu çok büyük gerçeğin bilincinde olmadıkları için tüm yaşamlarını maddeye bağımlı olarak geçiriyorlar ve dünya hayatıyla sınırlı olduğunu düşünüyorlar dünyanın. Dolayısıyla dünya hırsıyla dolu bir bağlılık içine giriyorlar ve hiçbir zaman doğruyu ve gerçeği göremiyorlar o bakış açılarıyla. Kardeşlerim, ben hocamızın son kitaplarından birini tanıtmak istiyorum bu konuyla ilgili. Komünist Kürdistan Tehlikesi. Şimdi ekranda görüyorsunuz kitabı inşallah. Türkiye'nin güneydoğusunda çok kirli bir oyun oynanıyor. Amaçları ne? bu oyun vesilesiyle önce Güneydoğu'yu, sonra Allah korusun tüm Türkiye'yi, sonra yine Allah esirgesin tüm dünyayı komünist belanın içine sokmak. Tüm kardeşlerimizin bu kitabı okumasını tavsiye ediyoruz ve çevrelerine de okutmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyenlerin de bu kitabı okumalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü hocamızın da hep belirttiği gibi Allah'ın izniyle ülkemizin, vatanımızın tek karış toprağını komünizm belasına inşallah kaptırmayacağız. Biz Müslümanlar olarak asla böyle bir şeye izin vermeyiz inşallah.
İnşallah. Ben de hocamızın bir sitesini tanıtmak istiyorum. komunizmvedarwinizm.com. Anarşinin, fitnenin, bölücü terörün gıdası Darwinizm'dir. Bu nedenle Darwinizm fikren ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda detaylı bilgi almak için hocamızın bu sitesini lütfen ziyaret edin kardeşlerimiz.
İnşallah kardeşlerim, programı kapatmadan önce ben çok önemli bir konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hocamızın da hep üstünde durduğu gibi biz komünizmi sosyal yönden eleştirmiyoruz. Ne diyorlar? Fakirlere biz yardım edeceğiz, sosyal adalet sağlayacağız. Tamam, biz bu konuyu eleştirmiyoruz. Zaten bu konu Kur'an'da var. Allah'ın Müslümanlardan istediği Kur'an ahlakında, İslam ahlakında sosyal adalet en güzel şekilde yaşanıyor. Bizim eleştirdiğimiz, programın başından beri söylediğimiz komünizmin kanlı yönü, komünizmin vahşet yönü, bu konunun çok iyi anlaşılması gerekir inşallah kardeşlerim. Kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum.
İnşallah Allah gününüzü hayırlı ve bereketli kılsın inşallah.